Anti During Friedrich Engels. Anti During Friedrich Engels. Orta Çağ toplumunda özellikle ilk yüzyıllarda üretim özel olarak kişisel tüketime yöneltilmişti. Başlıca görev olarak yalnızca üreticinin ve ailesinin gereksinmelerini karşılıyordu. Kırda olduğu gibi kişisel bağımlılık ilişkilerinin var olduğu yerlerde, feodal beyin gereksinmelerini karşılamaya da katkıda bulunuyordu. Demek ki o toplumda hiçbir değişim, mübadele olmuyor ve bunun sonucu ürünler de meta niteliği kazanmıyordu. Köylü ailesi yiyecek maddesi olsun, alet ve giysi olsun, gereksinme duyduğu hemen her şeyi kendi üretiyordu. Ancak kendi öz gereksinmeleri ve feodal beye borçlu bulunulan mala ilişkin yükümlülükler ötesinde bir artık üretecek denli ileri gittiği zamandır ki meta da üretiyordu. Toplumsal dolaşıma sokulan, satışa çıkarılan bu artık meta durumuna geldi. Kent zanaatçıları gerçi daha başlangıçta değişim için üretme zorunda kaldılar. Ama onlar da kendi öz gereksinmelerinin en büyük bölümünü kendi çalışmalarıyla karşılıyorlardı. Bahçeleri ve küçük tarlaları vardı. Sürü hayvanlarını kendilerine ayrıca inşaat kerestesi ve yakacak odunu da sağlayan kamusal ormana gönderiyorlardı. Kadınlar keten, yün ve benzeri eğiriyorlardı. Değişim ereğiyle üretim, meta üretimi ancak ilk adımlarını atıyordu. Sınırlı değişim, sınırlı pazar, kararlı üretim biçimi, dışa karşı yerel kapalılık, içeride yerel ortaklaşma. Kırda mark, tarımsal ortaklık, kentte lonca, işte bunun sonucuydu. Ama meta üretiminin yayılması ve hele kapitalist üretim biçiminin ortaya çıkmasıyla birlikte o zamana değin uyuklayan meta üretimi yasaları da daha açık ve daha güçlü bir biçimde eyleme geçti. Eski çerçeveler gevşedi, eski kapalılık engelleri parçalandı, üreticiler gitgide bağımsız ve tek başına çalışan meta üreticileri durumuna dönüştü. Toplumsal üretimde anarşi doğdu ve gitgide doruğuna götürüldü. Ama kapitalist üretim biçiminin toplumsal üretimde bu anarşiyi kendisi aracıyla arttırdığı başlıca alet gene de anarşinin tam karşıtıydı. Üretimin tek başına alınmış her üretim kurumundaki toplumsal üretim olarak artan örgütlenmesi. Kapitalist üretim biçimi bir zamanların o dingin kararlılığına işte bu aletle son verdi. Bir sanayi koluna girdiği her yerde kendi yanında daha eski hiçbir işletme yönetimini yaşatmadı. Zanaatçılığı egemenliğine aldığı her yerde eski zanaatçılar sınıfını yıktı. Çalışma alanı bir savaş alanı durumuna geldi. Büyük coğrafi bulgular ve onları izleyen kolonizasyon girişimleri, çıkakları, mahreçleri çoğalttı ve zanaatçılığın manufaktür durumuna dönüşümünü hızlandırdı. Savaşım yalnızca yerel bireysel üreticiler arasında patlamadı. Yerel savaşımlar, ulusal savaşımlar yani 17. ve 18. yüzyılların tecimsel savaşları durumuna gelecek derecede büyüdüler. Sonunda büyük sanayi ve dünya pazarının kuruluşu savaşımı evrenselleştirdi ve aynı zamanda ona görülmemiş bir zorluluk kazandırdı. Tek tek kapitalistler arasında olduğu gibi sanayiler ve ülkeler arasında da az ya da çok elverişli olduklarına göre var ya da yok olmayı kararlaştıran şey doğal ya da yapay üretim koşullarıdır. Yenik gözünün yaşına bakılmadan elenir. Bu bireyin doğadan topluma 10 kat taşkınlıkla aktarılmış Darwinci yaşama savaşı mıdır? Hayvanın doğadaki durumu insan gelişmesinin en yüksek aşaması olarak görünür. Toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki çelişki kendini üretimin bireysel fabrika içindeki örgütlenmesiyle tüm toplum içindeki üretim anarşisi arasındaki karşıtlık olarak yeniden üretir. Bu üretim biçimi Fourier'in onda daha önce keşfettiği o kısır döngüyü içinden çıkamamaksızın izleyerek, işte kökeninden kapitalist üretim biçimine içkin çelişkinin bu iki ortaya çıkış biçimi içinde devinir. Bununla birlikte bu döngünün yavaş yavaş daraldığı ve hareketin daha çok gezegenlerin sarmal eğrisi gibi sonuna, merkezle çarpışmaya girerek erişecek bir sarmal eğri oluşturduğu da Fourier'in kendi zamanında henüz göremediği bir şeydir. İnsanların büyük çoğunluğunu gitgide proleter durumuna dönüştüren şey üretimdeki toplumsal anarşinin itici gücü ve sonunda üretimdeki anarşiye bir son verecek olanlar da proleter yığınlarıdır. Büyük sanayideki makinelerin sonsuz yetkinleşme anıklığını tek başına alınmış her sanayici kapitalist için, onu yıkım tehdidi altında kendi makineli üretimini gitgide daha da yetkinleştirmeye zorlayarak buyurucu bir yasa durumuna dönüştüren şey, üretimdeki toplumsal anarşinin itici gücüdür. Ama makineleri yetkinleştirmek, insan emeğini gereksiz kılmak anlamına gelir. Eğer makinelerin kullanılması ve çoğalması, milyonlarca el işçisinin az sayıda bir makine işçisi tarafından işinden edilmesi anlamına gelirse, makineli üretimin iyileştirilmesi de gitgide artan sayıda makineli işçinin işinden edilmesi ve son çözümlemede sermayenin ortalama çalıştırma gereksinmesini aşan bir sayıda çalışmaya hazır ücretliler, daha 1845'te kullandığım adlandırmaya göre tam bir yedek sanayi ordusu üretimi anlamına gelir. Dipnot, La Situation de la Classe Laborieuse en Angleterre, Edisyon Sosyal, 1961, sayfa 128 ve diğerleri. Sanayinin yüksek basınçla çalıştığı dönemlerde kullanılabilen, bu dönemleri zorunlu olarak izleyen çöküş, krah ile sokağa atılan ordu, işçi sınıfının sermayeye karşı varoluş savaşımında her zaman ayaklarında sürüklediği pranga, ücreti kapitalist gereksinmeye uygun düşen, düşük düzeyde tutan düzenleyici. Böylece makineli üretim, Marx gibi söylemek gerekirse, sermayenin işçi sınıfına karşı en güçlü silahı durumuna gelir. Böylece çalışma aracı, işçinin elinden yaşama aracını durmadan çekip alır. Böylece işçinin özürünü, işçiyi köleleştiren bir alet haline dönüşür. Böylece çalışma araçları tasarrufu, aynı zamanda emek gücünün en hoyrat savurganlığı, çalışma görevinin normal koşulları üzerinden bir hırsızlık durumuna gelir. Böylece emek zamanını kısaltmanın en güçlü aracı olan makineli üretim, işçinin ve ailesinin tüm yaşam süresini sermayeyi değerlendirmek için kullanılacak emek zamanına dönüştürmenin en sağlam aracı durumuna döner. Böylece bir bölüm insanın aşırı çalışma bitkinliği, sürmenaj, bir başka bölüm insanın işsizliğine neden olur ve bütün dünyada yeni tüketici avına çıkan büyük sanayi, kendi evinde yığınların tüketimini bir açlık tabanı ile sınırlandırır ve bu yoldan kendi öz iç pazarının kuyusunu kazar. Göreli artı nüfusu ya da yedek sanayi ordusunu, birikimin büyüklüğü ve hızıyla her zaman dengeli durumda tutan yasa, işçiyi sermayeye, Volkanus'un Prometheus'u kayalara mıhlamasından daha sağlam olarak perçinler. Sermaye birikimine karşılık düşen bir sefalet birikimi yaratır. Bu yüzden bir kutupta servet birikimi, öteki kutupta yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, ussal yozlaşmanın birikimiyle aynı anda olur. Marx, Kapital, sayfa 671. Dipnot, Kapital, 1. cilt, sayfa 663. İtalikler Engels'in. Kapitalist üretim biçiminden ürünlerin bir başka bölüşümünü beklemeye gelince, bu bir bataryanın elektrotlarından, bataryaya bağlı oldukları halde suyu ayrıştırmamalarını ve pozitif kutupta oksijeni, negatif kutupta da hidrojeni açığa çıkarmamalarını istemek gibi bir şey olur. Modern makineli üretimin en ileri dereceye götürülmüş yetkinleşme anıklığının, toplumdaki üretim anarşisi etkisiyle tek başına alınmış sanayici kapitalist için, onun makineli üretimini durmadan iyileştirmeye, üretim gücünü durmadan arttırmaya zorlayarak, nasıl buyurucu bir yasa durumuna dönüştüğünü gördük. Üretim alanını büyütme yalın edimsel olanağı da, onun için bir o denli buyurucu bir başka yasa durumuna dönüşür. Gazların genişleme gücünün yanında gerçek bir çocuk oyunu kaldığı büyük sanayinin aşırı genişleme gücü, şimdi kendini bize tüm karşı basınca boş veren nitel ve nicel bir genişleme gereksinmesi olarak gösterir. Karşı basınç, tüketim, çıkak, büyük sanayi ürünleri için pazarlar tarafından oluşturulur. Ama pazarların gerek genişliğine gerek derinliğine yayılma olanağı, ilkin etkisi çok daha az etkili olan bambaşka yasalar tarafından yönetilir. Pazarların genişlemesi, üretimin genişlemesiyle birlikte gidemez. Çarpışma kaçınılmaz olur ve bu çarpışma, kapitalist üretim biciminin kendini parçalamadığı sürece bir çözüm yaratamayacağı için devirli duruma gelir. Kapitalist üretim yeni bir kısır döngü doğurur. Gerçekten ilk genel bunalımın patlak verdiği tarih olan 1825 yılından bu yana sanayi ve ticaret dünyasının tümü uygar halklar ve onların az ya da çok barbar uyduları topluluğunun üretim ve değişimi her 10 yıl dolaylarında bir kez şirazesinden çıkar. Ticaret durur, pazarlar tıkanmıştır, ürünler sürümsüz oldukları ölçüde yığılıp kalır, peşin para görünmez olur, kredi ortadan çekilir, fabrikalar kapanır, emekçi yığınlar fazla geçim gereci üretmiş olmaktan ötürü geçim gereçlerinden yoksun kalırlar, batkılar batkıları, zoraki satışlar zoraki satışları kovalar. Tıkanıklık yıllarca sürer. Üretici güçler ve ürünler, birikmiş meta yığınları, sonunda değerlerinin az ya da çok altında bir fiyat üzerinden sürülene, üretim ve değişim yavaş yavaş canlanana değin, yığın halinde israf ve imha edilirler. Yavaş yavaş gidiş hızlanır, tırısa döner, sınai tırıs dört nal olur ve bu dört nal da sonunda en tehlikeli atlamalardan sonra kendini yeni baştan çöküntü çukurunda bulmak üzere bir sanayi, ticaret, kredi ve spekülasyon steeplechase'inde dolu dizgine değin yükselir. Dipnot, üretim araçları ve ürünlerin bunalımlarındaki yakılıp yıkılmasına gelince 21 Şubat 1878'de Berlin'de toplanan 2. Alman Sanayicileri Kongresi, yalnızca Alman demir-çelik sanayisinin son çöküntü, krah sırasındaki toplam zararını 455 milyon mark olarak saptadı. Ve hep aynı yineleme. İşte 1825'ten bu yana 5 kezden az yaşamadığımız ve şu anda 1877, 6. kez olarak yaşadığımız durum. Ve bu bunalımların niteliği öylesine belirgindir ki Fourier bunlardan birincisini aşırı bolluk bunalımı olarak nitelendirerek hepsinin üzerine parmak basmıştır. Bu bunalımlarda toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki çelişkinin tam bir patlamaya vardığı görülüyor. Meta dolaşımı bir anda durmuştur. Dolaşım aracı, para, dolaşıma engel olur. Bütün meta üretimi ve dolaşımı yasaları alt üst duruma gelir. Ekonomik çatışma doruğuna ulaşır. Üretim biçimi değişim biçimine karşı baş kaldırır. Üretim biçimi için çok büyük bir duruma gelmiş bulunan üretici güçler üretim biçimine karşı baş kaldırırlar. Üretimin fabrika içindeki toplumsal örgütlenmesinin bu örgütlenme yanında ve üstünde varlığını sürdüren toplumdaki üretim anarşisi ile bağdaşmaz duruma gelecek derecede gelişmesi olgusu, bunalımlar sırasında birçok büyük kapitalistle daha da çok küçük kapitalistin yıkımı pahasına gerçekleşen sermayelerin güçlü yoğunlaşması aracıyla kapitalistler içinde elle tutulabilir bir duruma gelir. Kapitalist üretim biçimi mekanizmasının tümü kendi yarattığı üretici güçlerin baskısı altında işlemez olur. Üretim biçimi artık bütün bu üretim araçları yığınını sermaye durumuna dönüştüremez. Bu araçlar işsiz kalır ve bu nedenle yedek sanayi ordusu da işsiz kalacaktır. Üretim araçları, geçim araçları, çalışmaya hazır işçiler, tüm üretim ve genel zenginlik üyeleri gereğinden çok durumdadır. Ama bolluk, kıtlık ve sefaletin kaynağı durumuna gelir. Fourier. Dipnot, Charles Fourier, Œuvre complète, cilt 6, Paris 1845, sayfa 393-394. Çünkü üretim ve geçim araçlarının sermaye durumuna dönüşümünü engelleyen şey bu bolluğun ta kendisidir. Çünkü kapitalist toplumda üretim araçları daha önce sermaye durumuna, insan emek gücünün sömürü aracı durumuna girmedikçe etkinliğe geçemezler. Üretim ve geçim araçları için sermaye niteliğini kazanma zorunluluğu bu araçlarla işçiler arasında korkunç bir hayalet gibi dikilir. Üretimin maddesel ve kişisel kaldıraçlarının birbirine bağlanmasını yalnızca bir zorunluluk engeller. üretim araçlarını işlemekten, işçileri çalışmak ve yaşamaktan yalnızca bu zorunluluk alıkoyar. Demek ki bir yandan kapitalist üretim biçimi, bu üretici güçleri yönetmeye devam etmekteki yeteneksizliğini anlamış bulunmaktadır. Öte yandan bu üretici güçlerin kendileri de artan bir güçle çelişkinin ortadan kaldırılmasına, sermaye niteliklerinden kurtulmalarına, toplumsal üretici güçler olma niteliklerinin gerçek tanınmasına götürmektedirler.
Ayrım sonu.